Ayrım 11. 4. Sadece 19. yüzyılın bu ölümsüz Kürt şairi mi söz konusu bedeli ödedi? Mevlana Halid'in hasretini ve yaratıcılığını anlatmaktan çok uzak olan bu dizeleri yazdığım şu sıralar, aklım bir başka sürgün yazarına, Ovidius'a gidiyor. Daha doğrusu Ovidius, Roma İmparatorluğu'nun o unutulmaz şairi, görkemli Roma şehrinin o baş eğmez düşünürü, büyüklüğüyle küçük çalışma odamı dolduruyor. Bir süre önce Orta Avrupa edebiyat geleneğine Bloch ve Musil'in engin roman sanatına bağlı Avusturyalı yazar Christoph Franzmayr'ın nefis bir romanını Son Dünya'yı okudum. B, R, O, C, H, M, U, S, İ, L, C, H, İ, R, T, O, P, H, R, A, N, S, M, A, Y, R. Dünyanın Diğer Ucu diye de adlandırılabilecek roman, Ovidius'u, aşkın ve sanatın büyük ustası bu sefih yazarı anlatıyor. Onun hüznünü ve hasretini, o yoğun hüzün, yalnızlık ve hasret içindeki yaratıcılığını tasvir ediyor. Tüm roman, insanlığın kanayan bir trajedisi olan sürgünlüğe adanmış, sessiz bir ağıt gibi. Roma İmparatoru Augustus tarafından Karadeniz kıyılarına sürgüne, dünyanın diğer ucuna gönderilen Ovidius, sonsuz bir yalnızlığa ve yavaş yavaş gerçekleşen sessiz bir ölüme mahkum edildi. Böylelikle Roma İmparatorluğu'nun mutlak hakimi Augustus, sanatı ve yaratıcılığıyla her türlü iktidarı ve mutlakiyetçiliği ince bir alay alan şairin sesini kısmak, onu unutturmak istedi. Başarılı oldu mu? Bugün tam 2000 yıl sonra, daha o günlerde sorulan bu sorunun cevabı hayırdır. Kesin olarak hayır. Mevlana Halid'in ve diğer tüm sürgün yazar ve sanatçıların ustası Ovidius'un ne sesi kesilebildi ne de unutuldu. Tersine sürgün, yalnızlık, hüzün ve hasret onu ölümsüz yaptı. Kendisinin de çok az sayıda yazdığı mektuplarının birinde söylediği gibi o sürgün diyarında öldü. Buraya geldim ve burada öleceğim. Zaten çoğu insan için yıldızımın kaydığı gün ben de öldüm. Ancak onun sesi ve yaratıcılığı Karadeniz'in hırçın dalgalarına karışarak perde perde yayıldı ve günümüze geldi. O sürgün diyarında hasret ve hüzünle örülmüş yaratıcı rüyalar alemi oluşturarak ölümsüz eserler çıkardı. Yaratıcı yalnızlığın içinde renkli anıları, edebi metaforları, edebi rüya ve özlemleriyle gerçeklikten oldukça uzak mistik bir gerçek içinde yaşadı. Ve ünlü eseri Metafor Hıssızı şu dizelerle bitirdi. M, E, T, A, M, O, R, P, H, O, S, E, S. Ateşe, demire, Tanrı'nın gazabına ve yok edici zamana karşı duracak bir eser yarattım. Bu eser aracılığıyla yıldızların üstünde dolanacağım ve sürekli yaşayacağım. Ve Roma İmparatorluğu kaldığı sürece her yerde halkın dilinde olacağım. Sürgün bir ayrılıktır, bir hüzündür. İnsani olmayan ağır bir cezadır. Yaşanmış çok iyi bilinen uzun bir zaman kesidini, daha doğrusu bir yaşamı geride bırakmaktır. İstemeyerek, zorlanarak. Hem Ovidius hem de Mevlana Halid sürekli anıların gölgeleriyle yaşadılar. Kendi zamanlarını değil, geride kalmış, kaybolmuş bir zamanı yaşadılar. Tam da Marcel Proust'un ünlü eserine verdiği isim gibi onlar yetmiş bir zamanın peşine düştüler. M, A, R, C, E, L, P, R, O, U, S, T. Kendi zamanlarında olanlar değil, geçmiş zamanda olanlar onları ilgilendirdi. Sanırım bu nedenle Ovidius Roma'yı, Dante Floransa'yı, Mevlana Halit Şehrazor'u, James Joyce Dublin'i ve diğer sürgün yazarları doğdukları, büyüdükleri yerleri, o yerlerin ve şehirlerin çok uzağındaki sürgün merkezlerinde anlatılamayacak bir yoğunlukla yaşadılar ve o yaşamı edebi bir derinlikle anlattılar. Onlar bir geçmişi yeniden yaratarak geleceğin ölümsüz isimleri haline geldiler. Bu ruhsal durum sanırım ortak bir kaderdir. Toprağından, sevdiği insanlardan, kokulardan, renklerden, arzu ve amaçlardan zorla koparılan bir insanın geleceği sürekli geriye dönük oluyor. Ruh ve yürek geçmişin türkülerini mırıldanıyor. Gözler artık geride kalmış insanların yüzlerini arıyor. Yalnızlık duygusunun ağır perdesiyle örtülü geceler geçmişin hayalleriyle doluyor. Artık her şey şu sözde ifadesini buluyor. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Bir süre önce Stockholm Kültür Merkezi'nde Sınırlar Ötesi Edebiyat isimli sürgün ve sürgün yazarlarını konu alan etkinlikleri yönetirken çeşitli ülke ve kültürlerden gelmiş 40'a yakın yazara toplantılarda şunu sordum. Sürgün ülkesindeki yeni yaşamanızın ilk 5 yılında yeni ülkenizle ilgili hiç rüya gördünüz mü? Hayır, hiçbiri ilk 5 yılda yeni ülkeleriyle ilgili bir rüya görmemişlerdi. Rüyaları tümüyle geride bıraktıkları ülkeleri ve oradaki yaşamlarıyla ilgiliydi. Benim de kişisel deneyimim bu yöndeydi. Suriye'yi terk ettikten sonra Avrupa'ya, artık yüzyılımızın bir sürgün merkezi olan kıtaya geldim. İsveç'te Stockholm havaalanındaki polis odasında göçmenlik başvurumun yapılmasını beklerken aklım ve yüreğim iki beyaz güvercin gibi ülkeme, geride bıraktığım sevdiğim insanlara, artık ziyaret edemeyeceğim dedemin mezarına ve yakın Kürt tarihinin canlı tanığı 1970 yıllarında cezaevinden tanıdığım yaşlı Ape Halil'e gitti. Yeni ülkemde durmadan benden uzaklaşan, geride bıraktığım yaşamımın renkli anılarına, acı olaylarına, kişiliğimi etkileyen yüzlerine kıskançlıkla sahip çıktım. Anıların gölgeleriyle yeni yaşamımı sürdürdüğümün bilincinde o gölgeleri görülebilir hale getirmeye çalıştım. Ve ilk 5 yılda yeni ülkeme ve yaşamıma ilişkin hiçbir rüya görmedim. Ne olumlu ne de olumsuz. Gördüklerim bir yanıyla çocukluğumun anılarını, bana Valete Horibiye'ye ilişkin öyküleri anlatan ninemi, bana durmadan nefis, renkli şekerler getiren dedemi çağrıştıran rüyalar, bir yanıyla da polisi, cezaevini, işkenceyi, zoru hatırlatan karabasanlar, kabuslar oldu. Daha sonraları bunların tümünü 3. romanımın kahramanı 53 yılını sürgünde geçirip sürgünde vefat eden Memduh Selim'e mal ettim. O da ülkesinden uzakta, kendi sürgün ülkesinin sayılamayacak kadar çok gecelerinde yıllar yılı böylesi rüyalar ve karabasanlar görmüş olmalıydı. New York'a yerleşmiş sürgün Rus şairi Joseph Brodsky'nin dediği gibi sürgün yazarı ya da aydını büyük oranda geçmişe bağlı bir yaratıktır ve geriye bakış diğer insanların yaşamıyla karşılaştırıldığında sürgün aydının yaşamında inanılmaz oranda büyük bir rol oynamaktadır. Memduh Selim'in kaybolmuş yaşamını yeniden canlandırmaya çalışırken kendi deneyimlerimle böyle düşündüm. Mutlu ve özgür bir yaşamı istediği için yurdunu terk etmek zorunda kalan kırık bir yüreğin geceleri, cennetin parlak renkleri ve cehennemin kızıl ateşleriyle dolu bir kontrast olamaz da ne olur? Bir ceza olarak insanın ülkesinden koparılması, bir insanın başına gelebilecek en büyük felaketlerden birisidir diye düşünüyorum. Dante'ye ilişkin mükemmel bir incelemenin sahibi İsveçli yazar Olof Lagercrantz, Cehennemden Cennete isimli çalışmasının bir yerinde şöyle diyor. O-L-O-F L-A-G-E-R-C-R-A-N-T-Z ülkesinden uzakta, sürgünde yaşayan Dante'ye en fazla acı veren şeylerden biri de ülkesinde durmadan karalanması, yaptığı tüm şeylerin çarpıtılması, olumsuz biçimde yorumlanması ve bunlara karşı durabilecek, onu savunabilecek kimsenin olamamasıydı. Geçmişi bir türlü geçmiş yapmayan, onu sürekli canlı tutan bu duygudur. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway ve Herman Broch, William Saroyan, Nazım Hikmet, Faiz Ahmet Faiz arasındaki fark da buradadır. Fitzgerald, Hemingway, La Generation Perdue'nun Yitik Kuşak bu büyük yazarları sürgünü seçti. Diğerleri sürgüne gitmek zorunda bırakıldı. La Generation Perdue için sürgün bir macera, bir ilham kaynağı, heyecanlı ve coşkulu bir yaşamın merkeziydi. İstedikleri zaman ülkelerine gidebiliyorlardı. Sürgün onlar için yasak ve unutuluşun değil, akla gelişin ve şöhret sahibi olmanın nedeniydi. bir şenlikti. Ancak Nazizmin vahşetinden kaçan, Alman dilinin büyük ustası Broch, Osmanlıların büyük katliamından kurtulan ve İngilizce yazan Ermeni yazar Saroyan, düşüncelerinden dolayı uzun yıllar cezaevinde kaldıktan sonra ülkesini terk etmek zorunda kalan Türk dilinin büyük şairi Hikmet ve cahil bir diktatörün, Ziya-ül-Hak'ın ilkel teröründen kaçan Urdu dilinin en büyük şairi Faiz için sürgün, ölümden kurtuluşun tek yoluydu. Yaşamak için ödenen bir bedeldi. Geriye dönüşü mümkün olmayan zorunlu bir yolculuktu. İnsan olmanın ve insanca bir yaşam istemenin bir cezasıydı. Bu nedenle Fitzgerald ve Hemingway'in eserlerinde gördüğümüz o büyük bir ustalıkla işlenmiş hafifliği, şenliği, Broch, Saroyan, Hikmet ve Faiz'de göremeyiz. Broch, Saroyan, Hikmet ve Faiz'de gördüğümüz büyük bir ustalıkla bireyselleştirerek işlenmiş acılı bir tarih, sessiz bir hüzün, sözcüklerle ifade edilmeye çalışılan bir hasret, vahşetin ölüme gönderdiği insanlara yakılmış bir ağıt, ölüleri izlemenin verdiği bir pişmanlık duygusudur.